Katre-i Matem, İskender Pala, 5. Ayrım. Bu söylediğinizde bir çelişki yok mu azizim? Gönlünü aklının önüne geçirmiş adamları, deli diye tedavi eden, bimarhaneye kapatan sensin çünkü. Doğru üstadım, hepsi gönüllerini akıllarından önce önemsemişler. Lakin bunlar önemseyişte israf etmişler. Dengeyi kaçırmışlar. Elbette gönül akıldan ziyade önemlidir. İnsan aklının varabileceği en son nokta onun gönlünün içindedir zaten. Dünya gönlünce bir hayat sürmek isteyen insanlarla dolu. Çünkü gönül rahmanidir. Nefis gibi insanı yanlış yola götürmez. Bu yüzden dizginlerini gönlüne verip de menzil almaya çalışanlar hep dolu dizgin giderler ve nihayetinde aklın sınırlarından kurtulurlar. Yani şimdi biz bütün bu insanları akıldan kurtuldukları için mi zincire bağlıyoruz? Hayır üstadım, hayır. Arada bir boyut farkı vardır. İlahi aşkta vahdete ermenin sırrı gibi bir şey bu. Halacı Mansur'u düşünün, Rabia'yı düşünün. Haseki Sultan bimarhanesindeyiz azizim. Bağdat Darülhades'inde değil. Burada ilahi aşıklar değil, komşu kızına veya mahalle delikanlısına tutulanlar var. Benim de söylemek istediğim bu işte. Her ikisi de aşk ve her ikisi de insanda aynı etkiyi yapıyor. Dur azizim dur. Biraz sonra sen şu Mecnunları ermiş diye anlatacaksın bana. Yok öyle yapmaya kalkacağım yok ama onlar akıldan sıyrılınca Allah'ın da onlardan sorumluluğu kaldırdığını söylememe izin ver. Bence deli delidir. Bu bakış açısına göre de hallaç bir deliydi üstadım. Öyle değil mi? Hayır ama deliliğin de bir hastalık olduğunu inkar edemeyiz. Onu sıradan bir hastalık gibi gördüğümüz sürece ben buradaki zavallıları tedavi edemeyeceğimizi düşünüyorum. Bu sıradan bir hastalık olsaydı koğuşlarımızı dolduran gariplerin hepsi birer hastanede olurlardı. Oysa devlet-i âliye onlar için ayrıca bimarhaneler kurmuş. Bukrat, Eflatun-u İlahi ve İbn-i Sina'dan itibaren eski hekim ve alimler onları hiç hasta olarak görmemişler. Hele de aşk yüzünden bu hale gelenlere deli denilmesi, deliliğin bu türünün bir hastalık olarak görülmesi bence insafsızlık. Yani bunlara deli demek yanlış. Çünkü delilik aklın zıttı olan, aklın devre dışı kaldığı, aklın işlevini yürütemediği hallere denir. Her şey gibi deliliği de zıttı ile ölçebiliriz. O halde deli diye aklı olmayana denir. Delilerin aklı olmadığını bize kim söyleyebilir? Yahut kim Leyla'nın Mecnun'una akılsız biri diyebilir? Ama kimse deli değildir de diyemez. Doğru üstadım. Lakin Mecnun'un elbette aklı verdi ama aklını bütün gücüyle yalnızca Leyla'ya kapatmıştı. Bizim hastalardan çoğu işte onun gibi. Akıl melekeleri çalışıyor ama kendilerini yalnızca bir hedefe kilitledikleri, akıllarını sevdikleri kişiyle örttükleri için başka hiçbir şeye tepki vermiyorlar. Sevdikleri bir güneş ve onlar da güneşin ışığına tutuluyorlar. Güneşten kaçmaları mümkün olmadığı gibi onu kuşatmaları da mümkün değil. İşte bu yüzden varsa yoksa güneşe bakıp ağlıyorlar. Güneşe bakınca ağlayan birinde irade söz konusu mudur? Kim güneşe bakar da gözleri yaşarmaz ki? Yani ki bu hal onların akılsız olduklarının değil, akıllarının yönündeki sapmayı gösterir. Bu da şiddetle veya zincirle değil, baş okşamasıyla, sırt sıvazlamasıyla doğru alana yönlendirilebilir. Yani azizim, gıpta ediyorum sana. Beni Mecnun'un akıllı olduğuna inandıracaksın neredeyse. Deli olsaydı yüzyıllar boyunca bunca akıllı insan oturup onu konuşuyor olur muydu üstadım? Belki de haklısın. Hani demiş ya şair, aşk imiş her ne var alemde, ilm bir kıyılı kal imiş ancak. Fuzuli. Fuzuli. Hekimler konuşurken Y.Y. eski kitaplarda okuduğu bir hikayeyi güneşe bakınca ağlayan aşıklardan birinin öyküsünü hatırlamıştı. Mutlu bir hikayeydi bu. Bir aşıkın sevgilisine kavuşmasının hikayesiydi. Bir gün güneşine kavuşma isteğini yitirirse eğer o anda öleceğini düşündü. Tıpkı o hikayedeki aşık gibi içinden Allah'ım o saadeti bana nasip et diye dua etti. Hekim başının fikirleri de kendisi gibi pek sevmişti. Ne var ki onun da kendisi gibi sevip sevmediğinden emin olamazdı. Tedbirli olmalıydı. Onun için cinnetin şiddetini artırmalıydı. Soru şefkatli bir ses tonuyla geldi. Yusuf Efendi, söyle bakalım. Bir adamın biri sağdaki odada, diğeri soldaki odada oturan iki hanımı olsa ve adam vallahi bugün ne sağdakinin yanında, ne soldakinin yanında, ne de kendi odamda oturacağım. Evden de asla ayrılacak değilim diye yemin etse ve yemin kefareti verecek parası da olmasa çaresi nedir? Hekimbaşı istiyordu ki hasta bu soru üzerinde düşünsün, o düşünürken bir yandan ona yardım ederek konuştursun, diğer yandan kimliğini ve kişiliğini tahlile çalışsın ve hekim-hasta ilişkisi tesis etmiş olsun. Hatta soru bir sonraki görüşmeye kadar hastanın zihnini meşgul etsin. Öyle olmadı. Y.Y. soruyu cevaplayıverdi. Sağdaki kadın ile soldaki kadının odalarını birbiriyle değiştirirse dilediğinin yanında oturur. Ne? Hay akılsız çocuk, seninle işimiz çok uzun olacak. Derkenar. Güneşe bakınca ağlayan biri. Gönüller avcısı güzel bir dilber yaşardı. Gül bahçesi onun yüzünü görse hasedinden kan tere batardı. Bahar günlerinde bir gezintiye çıktı. Kırlarda bir gölgeliğin altına oturdu. Işığı her yanı aydınlatıyordu. Güneş bulutla örtülebilir mi? O da öyleydi. Oradan bir süvari geçti, güneşi bulutsuz gördü. Işığına tutuldu, ağladı, yandı, yakıldı. Kimsenin öğüdünü aldırmıyor, kavuşmaya da çare bulamıyordu. Günün birinde talih ona yardım etti. Yine bir kırda karşılaştılar, lakin bu sefer şiddetli bir yağmur başladı. Tesadüf bu ya, ikisi aynı çadırın altına sığındılar. Sonra iki susamış bir kilim altına girdi. O sırada herkes, ''Ya Rab, dindir yağmuru'' diyordu. Bunlar ise, ''Allah'ım rahmetini devamlı kıl'' demekteydiler. Aşığın duası ise hepsinden öteydi. ''Artır Allah'ım, rahmetini artır. Şimdi gemimi yüzdürme zamanı. Bu yağmur mahşere kadar yağsa kıyamet neşeyle kopar. Allah'ım o saadeti bana nasip et.'' 7. sual. Bir dakika 100 yıl sürer mi? Haşmet Mab, izni şahaneniz olursa huzuru Hümayununuza mahsus mühim ve tehir kabul etmez bir arzım vardır diye söz istedi Anadolu Kaz Askeri İshak Efendi. Meclis o anda donmuş gibiydi. Kubbe altında mahrem görüşmeler pek hoş karşılanmaz, devletluların dikkatini çeker, kalplere vesvese düşürürdü. Yine öyle oldu. Sağ elinin dört parmağını nazikçe oynatarak divan toplantısına katılan bütün vezirlere, Şeyhülislam'a, Kaptanı Derya ve paşalara, velhasıl kubbe altındaki herkese çekilebilirsiniz diye işaret eden sultan, Osmanlı hanedan tahtına oturan Ahmetlerden üçüncüsüydü. Savaştan hoşlanmayan, savaşın getireceği felaket ve masraflardan şiddetle sakınan, parayı çok seven, tamahkar ve cimri bir adamdı. Ataları içinde devlet hazinesinin dolu tutulmasını ve boşaltılmamasını onun kadar isteyen hiç kimse çıkmamıştı. Vezirleri de bunu bildiği için ona daima para ile yaklaşır, bir şey yaptıracaklarında bol rüşvetler sunarlardı. Bir tek İbrahim Paşa damadı olduktan sonra bu huyundan vazgeçmiş, bilakis onun hasislikle biriktirdiklerini cömertçe harcamaya başlamış, hatta şehzadelerine bile harçlık dağıtır olmuştu. Vezirler salonu boşalttıkları vakit sultan ağır adımlarla ilerleyip tahtına oturdu. Yine işaret ederek sağır ve dilsiz olan ikisi hariç bütün muhafızların çıkmalarını emretti. Sultan altınlarla halledilebilen mühim ve tehir kabul etmez nice meseleler görmüştü. Kazasker efendinin teklif edeceği miktarı düşünerek yanına yaklaşmasını işaret etti. Umduğunun aksine kötü bir haber ile karşılaşacağını nereden bilebilirdi ki? Bu kötü haber hayli zamandır İshak Efendi'nin ruhunu çizik çizik etmiş, şimdi dışarı çıkmak istiyordu. Huzurda el pençe divan durup başını sol göğsüne yatırmış olarak bekledi. Sultan onun bu tavrından işkilenmişti. Sesi titreyerek sordu. Hayır mıdır efendi? İshak Efendi temiz yüzünde yeni oluşmaya başlayan çizgilere trajik kıvrımlar katarak açıklamak istedi ama ne diyeceğini, söze nasıl başlayacağını bilemiyordu. Gerçi evvelden beri sultanın şiir sohbetlerinde bulunur, helva gecelerinde, çırağın eğlencelerinde, Sadabat ve Göksu mesirelerinde meclisine katılır, teklif ve tekellüfsüz sözler söyler, şiir okur, şarkılarda terennüme eşlik ederdi. Ama burada devlet işlerinin adeta kutsal mekanı olan bu kubbe altında, hele de ülke güvenliğini ilgilendirecek gizli bilgileri, koca hükümdar ile baş başa kalıp paylaşmak pek öyle kolay olmayacaktı. Fısıldayarak anlatmaya başladı. Malumu devlet taneleri olduğu üzere ağabeyiniz Sultan II. Mustafa tahttan indirildikten 6 ay kadar sonra derin üzüntüsü üzerine gelen bir mesane iltihabından vefat eylemiş ve herkes onun 5 şehzadesi olduğunu bilmişti. Sahi devletinizde bu şehzadeler ekmeğinizi yiyip saadetli ömür sürmektedirler. İlla ki ağabeyinizin, sultan bir an bu cümlenin devamını duymak istemedi, İlla ki ile başlayan her cümlenin bir baş belası olduğunu kabul edenlerdendi. Eliyle İshak Efendi'ye susmasını işaret etti, tereddüt geçirdi. Bir bıçak yarasının sıcaklığının geçmesini bekler gibi bekledi. O dakikanın sanki savaşlarla dolu uzun bir asır gibi geçmek bilmediğini hissetti, zihni bulandı. Elleri titremeye başladı, karşısındaki adamı boğmak geldi içinden. Sonra nedense yavaşça başını kaldırıp devam etmesini işaret etti. Haşmet Mab Efendimiz, hatırlayacaksınız 1703 yazının karlı bir gününde ağabeyiniz Sultan Mustafa'nın tabutunu taşıyanlar, önce saray kayıkhanesine, ardından da babanızın da metfun bulunduğu Eminönü'ndeki türbeye, Turhan Sultan'ın hayratı olan 44 sandukalı türbeye doğru bir saltanat kayığı ile hareket ettiler. Saray kayıkhanesinden gözyaşlarıyla ayrılan bu kayığın köşk kısmında rahmetli Sultan ağabeyinizin tabutu başında bir hekim yamağı duruyordu. Temiz ve güzel yüzünü matem tülbentiyle örttüğünden kimse onun bir cariye olduğuna dikkat etmemişti. O gün cenaze merasimine katılanlar, görevliler arasında bu cariyenin gözlerinden süzülen iki damla yaşın ne anlamı geldiğini bilen kişi yoktu. Meğer her şeyi Köprülüler sülalesinden Fazıl Mustafa Paşa'nın büyük oğlu, o zaman saray muhafız ağası olan sizin sabık vezirlerinizden Numan Paşa planlamış. Daha sonra damadı olacak kadar ağabeyinizin güvenini kazanmış olan Numan Paşa, yine hatırlayacaksınız, zat-ı şahanelerinizin de tensibiyle tahttan indirilen ağabeyinizle ilgilenmiş, hizmetini görmüş, her işiyle meşgul olmuştu. O sırada hükümdar, buraları geç, sadede gel der gibi elini bileğinden çevirerek hızla anlatmasını işaret etti. Biniş çavuşları Eminönü sahilinde sultanın tabutu ile hekim yamağının arasına girdiklerinde onun bir cariye olduğunun farkına bile varmamışlar. O sırada için için ağlamakta olan bu kadın, meğer hünkârın hastalık nöbetlerinde kendisiyle ilgilenmesi için has odaya aldırdığı nazenin bir dilberiymiş. Rahmetli Sultan ağabeyiniz Numan Paşa ile her karşılaştığında bu cariyenin hizmetinden ve şefkatinden o derece bahseder olmuş ki, paşa 40 yaşının olgunluğuyla erkekliğinin doruğunda olan sabık sultanın cariye ile aralarında bir şeyler geçtiğini anlamış. Zaten has odada gönülleri birbirine akmamış olsaydı cariyenin çırak çıkarılma işlemleri için Sultan ağabeyiniz bizzat emir verip arkasını takip ettirir miydi? Bir sırdaş olarak Köprülüzade Numan Paşa'da son günlerini yaşayan sultanın bu en beşeri duygusuna saygı göstermiş ve cariyesine sırılsıklam tutulduğunu başkalarına bildirmemiş. Bu kısa süren muhabbetin sonucu olarak o gün kayıktan uzaklaşıp halk arasına karışan, saraydan uzakta bir hayata ilk adımını atan cariyenin bir eli büyük bir hüznün titremesiyle artık Mustafa Han'ın olmadığı bir saraya dönmemek üzere koynunda sakladığı azatlık belgesinin yerinde durup durmadığını yokluyor, diğer eli ihtişamlı bir sevincin göstergesi ve gizli bir aşkın meyvesi için karnını bastırıyormuş. Hükümdar biraz sakinleşmiş gibi tahtından kalkıp boğaz içine bakan pencerelerden birinin önüne gitti. Aslında içinde bir yanardağ kaynamaktaydı. Mustafa'nın şehzadeleri elinin altında kontrol edilebilecek bir yerde şimşirlikte duruyorlardı. Halbuki Kazasker Efendi dışarıda, sarayın dışında kontrolden uzak bir şehzadeden bahsediyordu. Bunu düşünmek bile istemiyordu. Şüphesiz karşısındaki adamın cümlelerinin gerisini duymak asla hoşuna gitmeyecekti. Bunu biliyordu. Donuk bakışları Üsküdar sahillerinde dolanmaya başladığı sırada İshak Efendi, küçük bir öksürük ile boğazını temizleyip korktuğu cümleleri bir bir söylemeye devam etti. Cariyenin adı Itır Banu imiş. Paşanın emriyle Ayvansaray civarında bir konağa yerleştirilmiş ve her ihtiyacı görülmek üzere hizmetkar istihdam edilmiş. Itır Banu 2 ay sonra bulantılar ve aşerme nöbetlerini geride bıraktığında, paşa kendisini ziyaret edip can güvenliği adına bu sırrı saklaması gerektiğini ısrarla tembih eylemiş. Velhasıl ağabeyiniz Mustafa Han'ın yaşayamadığı sevinci, Itır Banu tek başına yaşamış ve doğan çocuğa Ahmet adını koymuş. Numan Paşa ise Köprülü ailesinin asaletine yaraşır biçimde, eski hükümdarının hatırasına sadakat göstermek adına gizliden gizliye uğradığı, zaman zaman da sağlıkçı kadınlar yolladığı konakta Itır Banu'nun gerek hamilelik, gerekse ilk annelik dönemini rahat geçirmesini temin etmiş. Hatta ona bir hizmetkar can yoldaşı göndermiş. Paşa Hazretleri 10 yıl kadar önce Pasarofça sulh yılında, Kandiye'de ölmeden evvel o zamanlar müderrislik yapmakta olan babam İsmail Efendi'ye mühürlü bir mektup teslimi ile çocuğa kendi evladı gibi bakmasını ve buluğ çağına erince mektubu annesine vermesini vasiyet etmiş. Zat-ı şahaneleriniz o yıl efendi babama vazifesinden azledip Sinop'a menfaya göndermiştiniz. O da bu yüzden kendisine emanet edilen kadın ile çocuğun kim olduğunu uzun yıllar boyunca ne araştırabilmiş ne öğrenebilmiş. Yalnızca bir emanet diye himaye etmiş. Eski dostu Paşa Hazretlerinin vasiyeti icabı ve dostlukları hatırına hiçbir fedakarlıktan çekinmemiş. O kadar ki uzaktan uzağa çocuğa hususi hocalardan müsbet ilimler yanında Arapça, Farsça ve şiir okutup hat eğitimi aldırmış. Bundan benim ve kardeşlerimin bile haberimiz olmamıştı. 3 yıl evvel babam aynı vasiyetiyle emaneti bana tevdi ettiğinde, ben Itır Banu ve artık delikanlı olan çocuğunun himayesini babamın hayır işlerinden biri zannettimdi. Düne kadar bu böyleydi. Lakin dün babamla Itır Banu arasında geçen bir hatıraya dair notlar buldum. Babam Kanuni Süleyman'ın elinden yemlenen Baki Efendi'nin divanını pek okurdu. Dün gece uykum kaçmıştı. Raftan bir kitap alıp biraz oyalanmak istemiştim. Elime o Baki divanı geçti. Divanın arasında perakende kağıtlara yazılmış bazı notlar buldum. Babamın el yazısıyla tutulmuş notlardı bunlar. Ve bir tanesinde yazdığına göre Numan Paşa rahmetli babama bir mektup vermiş. Çocuğun 15 yaşına bastığı günde bu mektubun Itır Banu'ya teslim edilmesini istemiş. Sultan yeniden heyecanlanmış gibiydi. Sakinleşmek için sedirde oturup çubuğunu doldurmak istedi. İshak Efendi derhal koşup çubuğuna tömbeki koydu ve gümüş maşa ile küçük ateş muhafazasından bir köz alıp tutuşturmasını sağladı. Sultan eliyle devam et diye işaret edince de notlara yazılanları anlatmaya devam etti. Babamın notlarına göre bir ikindi vakti güneş Itır Banu'nun konağında Bursa çatmalarının güpürleri arasından selamlığın sedirlerinde ışık oyunları yaparken, o asil kadın her zamanki tevekkül ve ağırbaşlılığının ötesinde bir heyecanla gözlerini yere eğmiş, babamın elindeki mektubun mührünün açılmasını bekliyormuş. Sanki uzun yıllardır beklediği biri içeri giriverecekmiş gibi telaşlıymış. Kalbinin hızla çarptığını feracesinin üstünden bile anlayabiliyordum diye yazmış babam. Sonra mektubun mührünü kırmış, tam okumaya başlayacakmış ki gördüğü satırlardan ürküp işi kekelemeye döndürmüş. Bütün bedenini sanki bir ateş basmış. Babamın sonraki satırları hala zihnimde. Itır Banu eğer başını yerden kaldırıp yüzümün o andaki rengini görseydi her şeyi anlayabilirdi. O telaş ile yerimden kalkıp mektup rutubet almış olmalı, yazılar seçilemiyor. Başka zaman bir hattata okuturuz gibi acemi bir mazeret ile kendimi dışarı attım. 5. ayrımın sonu sayfa 45, devamı 6. ayrımda.